Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkam, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, fıtratı kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve dünyanın dört bir yanında iyilik için atan kalplerimiz, çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Sizleri bizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, 2026-2027 ana konumuz olan insan puzzle'ını, insan bulmacasını oluşturan 66 parçayı insanın bir anlamda mütemmim cüzlerine konuşuyoruz. İlk parçamız kaderdi, işledik bunu sizlerle. İkinci parçamız ruhtu, bunu da işledik. Üçüncü parçamız sülaleyi de işledik. Dördüncü parçamız olan ailenin son programındayız. İnşallah bu hafta dördüncü parçamızı bitirmiş oluyoruz. Ailemiz neden bizim en önemli parçalarımızdan birisidir konusunu işliyoruz sizlerle. Ne dedik? İnsan ailesini tanımadan kendisini tam tanıyamaz. Allah lütfederse insan parçasının kalan son birkaç hususunu da sizlere arz edip insan puzzle'ının dördüncü parçası olan aileyi de bitirip gelecek hafta beşinci parçamıza başlamış olacağız. 38. maddede kaldık. Demek ki 4 haftadır size insan ailesini neden tanımak zorundadır diye 37 delil getirmişim. Psikolojik olarak, dini olarak, manevi olarak, bedensel olarak, genetik olarak değişik değişik bakış açılarıyla. Bugün 38. maddeden devam ediyorum inşallah. Aziz dostlarım, aile sülalemizden gelen maddi ve manevi mirasla değer kazanır. Bu mirası seçerek taşımak adına, gönüllü olarak taşımak adına aileyi tanımak şarttır. İnsan ailesini tanımalıdır, elbette tanımalıdır. Çünkü ailesinden neyi devraldığını bilmeyen kişi neyi koruyacağını, neyi dönüştüreceğini, neyi muhafaza edeceğini, neyi bırakması, neyi taşıması gerektiğini nereden bilecek? Şimdi bazı danışman şirketler var. Şirket alımlarında danışmanlık yapıyorlar. Şirketi gelip 3 ay, 6 ay büyüklüğüne göre 1 yıl inceliyorlar. Bütün alacaklarını, borçlarını, bütün kaynaklarını, taşınmazlarını, mal varlıklarını hepsini inceliyorlar. Sonra bir rapor çıkartıyorlar. Diyorlar ki bu şirketin alacağı bu, borcu bu, vereceği bu. Ondan sonra dolayısıyla o şirketi satın alacak kişi, kurum, grupta buna göre o rapora göre bir işlem yapıyor, bir değer biçiyor. Dolayısıyla hani 54 sülbümüzün özütüyüz demiştik. Bu müktesebatta neyi devraldığımızı bilmek adına aileyi tanımak şart. Her aileden İnsana hem nimet hem yara gelir. Kimisi dua mirasını taşır. Kimisi emanet mirasını taşır. Mesela dededen kalan bir ilim mirası vardır. Eskiler buna el vermek derdi. Şifacılar vardı biliyorsunuz Anadolu erenlerinde, Anadolu irfanında. Onlar birbirine el vererek o şifayı, şimdi biyoenerji falan diyorlar. Elbette ona da saygı duyuyorum. O da bir ilim çünkü. Kimisi suskunluğu taşır. Kimisi sülalenin çalışkanlığını taşır, ailesine getirir. Kimisi korkuyu taşır. Kimisi merhamet taşır, kimisi öfke taşır. Kimisi ailede en titiz bir şekilde helal hassasiyeti taşır. Kimisi aşağılanma dilini taşır, o yükü çeker. Olgunluk gelen her şeyi aynen taşımak değil, seçmek, ayıklamak, bilinçli bir şekilde bu devraldığına şükretmek ve bunu dönüştürmektir. Düşünün, bazı aile şirketlerinde babalar maalesef çok kötü yönetiyorlar şirketi, evlatlarına borç bırakıyorlar. Ama o Kadir Şinas evlatlar babadan kalan o borcu öyle bir namus belleyip öyle bir titizlikle o borcu ödüyorlar ki Allah da babalarına vermediği bereketi evlatlarına veriyor. Ve evlatlarının döneminde o aile şirketi alıyor başını gidiyor büyüyerek. Aynen böyle gönüllü bir şekilde bazen aile müktesebatında her zaman nimet gelmez. Bazen de az evvel dediğim gibi yaralar gelir. Bunu da olgunlukla kabul edip seçmek, ayıklamak, şükretmek ve sonucunda bunu dönüştürmek esastır. Aile sadece mal, ev, arsa veya soyadı bırakmaz. Dua bırakır, edep bırakır, vicdan bırakır. Bir sofra adabı, bir misafirperverlik kadirşinaslığı bırakır. Sözünde durmayı, kanaat etmeyi, emeğin önemini, merhametin gücünü, bağışlamanın o ihya edici, inşa edici, tedavi edici, iyileştirici gücünü ve Allah korkusunu aile mirası olarak taşır. Hadis-i şerifte insan öldükten sonra amel defterinin kapanacağı, ancak sadaka-i cariye, faydalı ilim ve dua eden hayırlı evlat gibi yollarla sevabın kıyamete kadar amel defterini açık tutarak süreceği bildirilir. Dolayısıyla amel defterinin sürdürülebilirliği adına da, kapanmaması adına da, hayırla yad edilmek adına da, sevapların artması adına da aileyi tanımak şarttır. Bu bize aile mirasının yalnızca maddi değil, manevi olduğunu da gösteriyor. Kuşaklar arası aktarım çalışmaları, değerlerin ve ilişki kalıplarının çoğu zaman sözden çok yaşantı yoluyla, belli bir kültürel aktarımla geçtiğini gösteriyor aziz dostlarım. Bir dedenin sabah duası, bir annenin helal hassasiyeti, bir babanın sözünde durması çocuğun iç dünyasına manevi sermaye olarak yerleşir. Aile koçluğunda danışanlarıma sürekli söylediğim şey, şu anda geleceği inşa ediyorsunuz. Hemen sonuç beklemeyin. Belki yavrunuz bugün anlamayacak ama bir gün belki de siz toprak olup gittikten sonra, bu dünyada izini silindikten sonra bile ikinci, üçüncü, dördüncü kuşakta ya bir büyük dedemiz varmış, bir büyük ninemiz varmış, ne büyük insanmış, şöyle bir şey yapmış diye size hayırla minnetle yad edip belki birinci, ikinci kuşakta başaramadığınız değişimi, dönüşümü üçüncü kuşakta Rabbin lütfuyla başarmaya vesile olmuş olacaksınız. Fakat aileden gelen her şey kutsal da değildir. Mesela bazı ailelerde o kültür dediğim aktarım, aile kültürüne göre haşa şiddet bir kültür olmaz ama maalesef şiddet istismardı, işkenceydi, aşağılayıcı bir dildi, değersizlikti, toksit fedakarlıktı, haksızlıktı, korkuydu gibi olumsuzluklar da bir mirasın içerisinde elbette dönüştürülmelidir. Ama tanımadığımız şeyi nasıl dönüştüreceğiz? Burada dikkat etmemiz gereken husus şu aziz dostlarım, miras kader değildir, malzemedir. Müktesebattır. O günkü hani rızkınız nasıl size takdir edilmişse, sizin rızkınızsa, evet onu aldınız, kesbettiniz. Peki yemek, yememek, tasadduk etmek, tasarruf etmek, hepsi sizin elinizde. Dolayısıyla aileden size taşınarak böyle bir müktesebat geldiğinde bu mirasın kader olmadığını, bir malzeme olduğunu, o malzemeyle ne inşa edeceğinize karar verme iradesinin cüz'i iradenizle sizin elinizde olduğunu lütfen unutmayın. Ve 39. madde. Bireyselleşme ile aidiyet arasında ince çizginin muhafazası adına aileyi tanımak şarttır. İnsan ailesini elbette tanımalıdır. Çünkü aileyle bağ kurmak ile aileye bağımlı kalmak, aileden ayrışmak ile aileden kopmak aynı şey değildir. İnsan ailesinin içinde ailesiyle var olmalı ama aileye de mahkum olmamalı. Elbette ki aileden koparak bütünleşme sağlamaz ama sağlıklı bireyselleşme bağlarımızı kesmek değil, olgun sınırlarla bağlı kalabilmektir. Sınırları, hadleri, hudutları bilebilmektir. İnsan hem kendi kararlarının sahibi hem de rahim bağının emanetçisi olduğunu unutmamalıdır. Aziz dostlarım, aile içerisindeki terapilerde benlik ayrışması dediğimiz kavram aslında bu dengeyi açıklıyor. İnsan ailesiyle bağını sürdürürken kendi duygusunu, düşüncesini, kararını da koruyabilmeli. Zaten bizim evlatlarımızla alakalı yaptığımız en büyük yanlış, Rabbimizin akil ve bali olduktan sonraki evlilik sürecinde ev kuran, aile kuran, evlenen erkeği evin kavamı kabul edip onu atanmış bir çoban haline getirip, onu ailenin büyüğü sayıp, onu artık ku enfusekum ve ehlikum nara sırrınca nefsini ve ehlini ateşten korumaya mükellef kılmasına rağmen hala anne baba müdahaleleriyle, bazen kayınpeder, kayınvalide müdahaleleriyle aile içerisine darbelerde bulunuyoruz, darbeler veriyoruz. Bu da zararla sonuçlanıyor. Dolayısıyla yani bağı sürdürmek, bağımlı olmak anlamına değil. Aile içerisinde kalmak her türlü müdahaleye maruz bırakılmak değil. İnsan evlendikten sonra kendi özgür iradesiyle kendi evinin, ailesinin hem maişetini hem de idaresini muamelatıyla sürdürmekle mükellef. Bu Allah'ın ona verdiği bir vecibe. Buna müdahale aile içerisindeki krizlere, Allah muhafaza ayrılıkla sonuçlanan kötü, beklenmedik, istenmedik durumlara sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla ailesinden aldığı her duyguya kapılmadan ama ailesini yokta saymadan kendi benliğini kurabilmek, bu benlik karıştırması kavramında bu olgunluğa erme ihtiyacını ifade ediyor. İslam'da elbette ki bireysel sorumluluk esas. Hani kimse başkasının günahını yüklenemez. Fakat bu bireysellik rahim bağını kopartarak alıp başını gitmek anlamına değil. Anne babayı yok saymak ya da aileyi gereksiz görmek anlamına gelmez. Kişi elbette hem kendi hayatının sorumluluğunu almalı hem de aile bağını hürmetle korumalı. Ama burada büyüklere düşen görev bu aile bağını küçükler hürmetle korumaya çalışırken yaptıkları İslami olmayan müdahalelerle, hocam diyeceksiniz burada İslami olan müdahale ne, İslami olmayan müdahale ne? Hani ben bir hoca değilim ama din-i mübini İslam'da eğer bir hanımefendi varsa, evde bir gelin varsa, yeni evli bir çift varsa onun idaresiyle alakalı, bütün sorumluluğuyla alakalı beyefendinin, erkeğin, eşin sorumlu olduğu çok aşikardır Kur'an-ı Azimüşşan'a göre. Buradaki müdahale, ona karışma, onu terbiye etmeye çalışma, ona kızma, bağırma, hatta ondan bazı basit isteklerde bulunmayı bile İslam alimleri uygun görmemişler. Hani bir şey istiyorsa bile oğlundan isteyip eğer oğlu eşinden rica ederse bu şekilde böyle nazik ve bir gönüllü bağ kurmuşlar. Mücbir kıldığımızda iş maalesef köleliğe dönüyor, esarete dönüyor. Mahcur bırakılan, kısıtlanan, derbeder olan, belli bir baskıya maruz bırakılan gelin hanımefendiler de aile içerisinde mutsuzlukla o hayatı istediği şekliyle, yaşaması gerektiği şekliyle eşinin kontrolünde ve sorumluluğunda yaşamadığı için istenmedik sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Üniversiteye giden bir gencin ailesiyle bağını koparmadan kendi kararlarını alması, evli bir kişinin anne babasını yok saymadan eşiyle yeni aile sınırını kurması, çalışan bir insanın ailesine mahkum olmadan ailesine vefa göstermesi bu dengenin örnekleri. Ama 25 yıldır aile koçluğu yapıyorum. Bu yıl 26. yılındayım. Aziz dostlarım, gördüğüm bir önemli virüsü yeri gelmişken sizlere arz edeyim. Aile virüsü, aileyi yok eden virüs. Hem de bu koronavirüsü gibi ilacı olan, iğnesi olan, işte ne bileyim aşısı olan bir virüs değil. Kesinlikle yok edici bir virüs, müdahale. Evliliklere müdahale, boşanmayla, mutsuzlukla, derbederlikle sonuçlanıyor. Burada büyüklerin haddini bilmesi. Ben bunu her zaman şuna benzetiyorum. Hani bir tane alt kademelerde çalışan uzman bir arkadaşımız şef oluyor, müdür yardımcısı oluyor, müdür oluyor, genel müdür oluyor. Genel müdür olduğundaki tavrımızla uzman gibi çalışırkenki tavrımız bir oluyor mu? Hani ona bazı şeyleri artık söyleyemiyoruz değil mi? Yani kendi evladımızda evlendikten sonra kavvam vasfına geldiği için Allah tarafından atanan güçlü, kuvvetli, koruyucu, artık malik durumda bir lider durumuna geldiği için onunla muamelatımız, onun ailesiyle olan ilişkimizde ona göre sürmesi gerekiyor. Anne babalar bunu bilmediğinde, kayınpederler, kayınvalideler bunu bilmediğinde hem geline hem damada müdahalelerle evliliğin sonunu getiriyorlar. Bu açıdan insan ailesini tanımalıdır derken evleneceği ailesini de işte bu yüzden tanımalıdır. Hani kayınvalidenin fıtratı ne, kayınbedenin fıtratı ne, içine gireceği ailenin kültürü ne, hangi ortamda nasıl davranması gerekiyor gibi evlilikten önceki o tanışma faslı. Belki de Anadolu irfanında işte bir tatlı yemenin, söz kesmenin, nişan yapmanın, nikaha giden, düğüne giden o süreçte birbirini tanımanın vesilesi kılmışlar bu karar anlarını. Dolayısıyla burada hangi noktada ailenin etkisiyle karar aldığını, hangi noktada gerçekten kendi iradesini kullandığını bilemezse, hangi noktada bağlılık, hangi noktada bağımlılık yaşadığını bilemezse aile feci bir sona doğru gidiyor. Lütfen bağlılıkla bağımlılığın aynı olduğunu unutmayalım. Elbette rıdal Rab, rıdal valide ve rıdal valideyni, anne baba rızası, anne rızası, Allah'ın rızası. Elbette onlar dua ve rıza makamında bizim baş tacımız ama sınırı çizmekle ilgili, haddi bilmekle alakalı. Yani biliyorsunuz akıl bali olduktan sonra özellikle Hanefi mezhebi için söylüyorum. Hanımefendinin anne babasından izin almasına gerek kalmıyor evlilikle alakalı. Müdahalenin İslami sınırını bilmek gerekiyor. Yani hangi konuda bir söz söyleyebilirim ya da hangi konuda bir söz söyleyemem. Kırkıncı maddemiz, modernite karşısında değerleri korumak adına aileyi tanımak şart. İnsan ailesini tanımalıdır çünkü aile değerlerini bilmeden modern zamanın hangi değeri aşındırdığını, hangi müdahalenin, modern müdahalenin, ailenin hangi alışkanlığını zafiyete uğratıp zayıflattığını ya da hangi bağı koparttığını fark edemez. Modern zaman aileyi hızdı, tüketimdi, kariyer baskısıydı. Özellikle hanımefendilere yönelik kadının istihdamıydı, bireysel hazdı, yalnızlaşmaydı ve sürekli dikkat dağınıklığıydı derken bir şekilde zorluyor. Ev aynı olsa bile herkes ayrı ekrana, ayrı odalara, ayrı gündemlere, ayrı hedeflere, ayrı dünyalara gömülmüş ayrı bir hayat yaşıyor. Fiziksel olarak, bedensel olarak orada ama ruhen olarak dağılmış durumda kalabiliyor. İslam aileyi rahmet, emanet, sorumluluk, süreklilik ve nesil terbiyesi olarak konumlandırır. Modernite ise çoğu zaman aileyi bireysel konforun önünde bir engel gibi gösterebilir. İşte hayatını yaşa, senin kararın, senin hayatın gibi. Burada denge çağdan kopmak değil, çağın fitnelerini okuyarak aile değerlerini diri tutmak. Zygmunt Bauman'ın akışkan modernite kavramında ilişkilerin geçicileştiği, aile bağlarının zayıfladığı bir dünyayı anlatır. Hız ve tüketim arttıkça sadakat, sabır, süreklilik, kanaat ve aile ritüelleri daha fazla korumaya muhtaç hale geliyor. Çünkü daha fazla zayıflıyor modernitenin karşısında. Dolayısıyla belki küçük küçük tanıma fasıllarıyla, mesela bir aile yemeğini telefonsuz yapmak gibi, aile sohbetlerini ritüele dönüştürmek ve periyodik olarak sürdürülebilir kılmak gibi, tüketim yerine kanaati öğretmek gibi, aile büyüklerini ziyaret ederek onlarla konuşmak gibi, evde ortak bir ibadet iklimi, bir sohbet iklimi oluşturmak gibi ve çocuklara sadece başarıyı değil, edebi de öğretmek gibi zamanın ruhuna karşı küçük ama güçlü aile direnişleri sergileyebiliriz. Bu direnişler birbirimizi daha iyi tanımamızı ve daha iyi anlamamızı sağlar. Aziz dostlarım, 41. madde, insan ailesini tanımalıdır dedik. Dijital çağda ailenin dağılması riskine karşı aileyi tanımak çok zaruri bir hal almıştır. İnsan ailesini elbette tanımalıdır. Çünkü dijital çağda aileyi dağıtan şey her zaman büyük krizler değildir. Bazen aynı odada birbirine bakmayan yüzler, aynı evde yalnızlaşan çiftler aileyi sessizce parçalamış olur. Zaman zaman söylüyorum, çocuklarınızın fotoğraflarına bakın, fotoğraf albümlerine bakın. O albümlerde yüzlerin gözlerine bakın. Solan yüzlere, feri sönen gözlere lütfen dikkat edin. Ekranlar hız kültürü ve yalnızlaşma tehdidiyle aile sofrasını, sohbetini, muhabbetini, göz göze diz dize olduğumuz o göz temasını, gönül gönüle birlikteliğimizi, ortak zamanımızı sessizce işgal ediyor. Modern ailede herkes çevrim içi olabiliyor. Fakat kimse birbirine bağlı olmayabiliyor. Çocuk tabletle susar, anne telefonla yorulur, baba ekranla kaçar. Bu durumda evde bedenler vardır ama iletişim ve ilişki yoktur. Muhabbet yoktur. Gelişim psikolojisi çocukların güvenli bağ kurabilmesi için özellikle yüz yüze iletişime, düzenli ilgiye, öngörülebilir aile rutinine ihtiyaç duyduğunu vurgular. Harvard Çocuk Gelişimi Merkezi'nin serve and return yaklaşımı çocuğun gelişiminde karşılıklı ilgi, cevap verme etkileşimin önemini gösteriyor. Yani servis ve karşılık, karşılıklı etkileşim yaklaşımı diyebiliriz buna. Çocuk sadece yanında oturan yetişkine değil, kendisine cevap veren, gözünün içine bakan, sesini duyan yetişkine ihtiyaç duyar. Bu servis ve karşılık, serve and return yaklaşımı. Çocuğun servisi nedir? Serve. Bebek veya küçük çocuk işte mırıldanarak, ağlayarak, jestlerle, yüz ifadeleriyle ya da bir nesneyi işaret ederek, bir oyuncağı göstererek çevreyle iletişim kurma girişim başlatır. Bu onun servisidir. Yetişkinin karşılığı return ne demektir? Duyarlı bir ebeveyn ya da bakım veren yetişkin çocuğun bu ilgisine göz teması kurarak, gülümseyerek, sarılarak, konuşarak ya da onun odaklandığı nesneye yönelerek tepki verir. Bu da yetişkinin karşılığıdır. Çocuk erken çocukluk çağında bu karşılığı almazsa, servisine cevap gelmezse güvenli bir bağ kuramaz. Dolayısıyla hani yaptığımız eğitimlerde çocuklarla alakalı bebek ağladığında hani anneler hemen oraya koşmaya giderler. Bebeğin yanına giderler koşarak. İlk bakışta olumlu bir davranış gibi görünür ama ihmal ettikleri bir şey vardır, ses. Çünkü siz koşarak bebeğin yanına giderken geçirdiğiniz süre çocuk için çok uzun bir süredir. 15-20 saniye, 30 saniye, 1 dakika ne kadarsa. Hele bazen de biraz ağlasın susar diye beklerler. Hani çocuğun bu servisine, sizinle iletişim kurma girişimine sağlıklı bir şekilde cevap vermeniz, bir return'de bulunmanız gerekir. Yoksa sağlıklı bağlanma olmaz. Harvard uzmanlarına göre bu döngü, çocuğun beynindeki nöral bağlantıları, sinapsları, sinaptik bağları, ağları inşa eder ve güçlendirir. Eğer çocuğun bu servisleri sürekli olarak yanıtsız kalırsa ya da ihmal edilirse beyin mimarisi zayıflıyor. Bu da çocukta toksik stres seviyesini tetikliyor. Basit bir spor etkinliği için özel kurslar, hocalar, dersler alan insan hayatının en önemli parçası ile ilgili de elbette malumat sahibi olmalı. Ailesini tanımalı, bebeklikten itibaren ona nasıl davranış sergilemesi gerektiği ile alakalı ilm el yakin, hak el yakin, ayn el yakin bilgi sahibi olmalı. Tabletler, daha doğrusu ekranların hepsi birlikteliği yok eden bir unsur demiştik. Ailede bu açıdan dijital denge kurmak sadece ekran süresini azaltmak değil aziz dostlarım. Asıl mesele insanın dikkatini sevdiklerine iade etmesi. Çünkü dikkat sevgimizdir, göz teması sevgimizdir, dinlemek sevgimizdir. Aynı sofrada birbirimizi gerçekten duymak sevgimizdir. Bu sevgimizi birbirimize ifade ede ede yaşayarak ancak aktarabiliriz, öğrenebiliriz, bunu kültür haline getirebiliriz. Bu açıdan gerçekten akşam yemeğinde veya diğer kahvaltı sofralarında telefonların kaldırılması, haftalık aile sohbeti yapılması, ekran yerine göz temasının seçilmesi, çocuklarla sadece aynı odada bulunmak değil, gerçekten temas kurarak küçük ama hayati müdahalelerde bulunmamız mümkün hale gelir. İnsan ailesini tanımalıdır çünkü hangi aile ferdinin ekrana kaçtığını, kimin yalnızlaştığını, kimin görülmediğini, kimin görülmek istemediğini, kimin dijital dünyada kaybolduğunu bilmeden aile bağı korunamaz. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında insan puzzle'ının, insan bulmacasının 66 parçasının dördüncüsü olan aileyi anlatıyorum. Kısa bir ara vereceğim. Lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programındasınız. İnsan bulmacasını, insan puzzle'ını oluşturan 66 parçanın 4. parçasını, aileyi anlatıyoruz. İnsan ailesi neden tanımalıdır da 42. maddeye geldik. 42 önemli madde anlatmışım size, bu kadar önemli insanın ailesini tanıması. İnsan ailesini tanımalıdır. Çünkü kalbi kin ve kırgınlıktan korumak ve aile bağını dua ile diri tutmak mümkündür. Fakat tanımadığımız kişilere nasıl dua edeceğiz? Neyi istediğini, Rabbinden neyi umduğunu, neye kavuşmak istediğini bilmediğimiz bir aile ferdine nasıl dua edeceğiz aziz dostlarım? Duanın isabeti açısından da, ihsanı açısından da aileyi tanımak şarttır. Çünkü dua tanınmakla derinleşir. Kimin hangi yaraya, hangi imtihana, hangi korkuya, hangi zaafa ve hangi duaya muhtaç olduğunu bilmek aile duasını daha bilinçli ve daha isabetli hale getirir. Bu duaları ben aynı teşhise benzetiyorum. Yani doktorların tedavi ve ameliyat öncesi teşhislerine. Dolayısıyla tedavinin gerçekleşmesi adına, Rabbimizin ihsanının, lütfunun devamı adına net bir bilgi gerekiyor. Duaları da bu açıdan net yapmak gerekiyor. Elbette ki günahsız ağızlarla birbirimize dua etmekle emrolunan bizler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifinde olduğu şekliyle, karşımızdaki aile üyesinin isteklerini, beklentilerini, arzularını ve daha da önemlisi korku ve kaygılarını bilmeden onların adına neyi nasıl isteyebiliriz ki? Onların adına nasıl dua edebiliriz ki? Dua deyip geçmeyin ne olursunuz. Duamız olmasaydı Allah katında ne değerimiz olurdu? Ayet-i Kerime bize bunu ifade ediyor. Dolayısıyla Allah indinde en değerli belki de muamelatımız dualarımız. Dua aile bağının görünmeyen damarlarından bir tanesi. Kur'an-ı Kerim bize anne baba için Rabbim onlar beni küçükken nasıl böyle merhametle, sevgiyle yetiştirdilerse sen de onlara merhamet et duasını öğretiyor. Bu dua aile bağının sadece biyolojik olarak değil manevi bir bağ olduğunu da gösteriyor. Dua elbette aziz dostlarım ilişki sorunlarını otomatik olarak çözmez ama duasız da sorun çözülmez. Sadece dua değil ama duasız da olmaz. Elbette ki haşa burada dua yetersiz, tesirsiz demek anlamı çıkmaz. Öyle olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir gazveye çıkmaz, hiçbir savaşı yapmaz, hiçbir müdahalede bulunmaz. Duaları en makbul olan zat olarak yanında sürekli Cibril'e emirle hemhal olan Sidretül Münteha'da Rabbi ile buluşan o alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dua eder geçerdi. Öyle olmamış. Dolayısıyla dua kalbin kinle taşlaşmasını engelleyen bir koruma zırhımız. Bazen konuşma hemen mümkün olmaz. Kırgınlık hemen geçmez, mesafe hemen kapanmaz. Ama hemen duaya sarılır insan, hemen dua eder. Dolayısıyla içindeki merhamet damarını duayla açık ve taze tutar aslında. Bu anlamda dua, kalplerimizin birbiriyle alakalı kararmasının, ilişkinin kopmasının korunmasını sağlayan bir içsel bağ, görünmez bir bağ. Hani gönülden gönüle bir bağ var, görülmez diyor ya, Neşet Ertaş rahmet olsun. Aynen öyle, o görünmeyen, hem bir kalkan hem bir bağ. Affetme psikolojisi alanında Robert Enrich ve Everett Wortingo'nun çalışmaları affetmenin insanın iç yükünü azaltabilen ve ilişki onarıma katkı sağlayabilen bir süreç olduğunu gösteriyor. Yani bunu batılılar bile affetmenin gücünü bu kadar anlamışken Allah'ın affına muhtaç bizlerin affetmeden yaşaması nasıl mümkün olabilir? İslami açıdan üstelik dua, tevbe, istiğfar ve helalleşme aile aralarını manevi olarak onaran güçlü kapılarken bu kapılardan geçmemek, bu kapıları çalmamak, açılmasa bile kapının önünde beklememek nasıl mümkün olabilir bir Müslüman için? Kırgın olduğu babası için Allah'ım ona hidayet, bana da merhamet ver diye dua eden bir evlat zulmü onaylamış olmaz. Sadece kalbini kararmaktan korumuş olur. Dua zaten bazen karşı tarafı değiştirmeden önce insanın kendi içindeki kin düğümünü çözmesi, kendiyle barışmasını ifade eder. Dolayısıyla daha evvel size anlatmıştım. Hani babam rahmetlinin benimle küs olduğu 6 aylık sürede ona nasıl özür dilediğimi, nasıl onun gönlünü almaya çabaladığımı. Hani ben giderim bir özür dilerim, affederse affeder değil. Karşıdaki muhatabınızın hangi durumda affedebileceğiyle alakalı onu tanımak için de aileyi tanımak şart. Çünkü Allah muhafaza, Allah'ın rızasını almanıza engel, ona mahal bir durum ortaya çıkabilir eğer tanıma mümkün olmazsa. Aziz dostlarım, 43. madde insanın kamil olma yolculuğunda aileyi tanıyarak nefsi tanıma mümkün olur. Hani nefsin o emaresinden levvamesine geçmek, oradan mülhemeye ulaşmakla alakalı, en azından 2-3 kademe ilerlemekle alakalı bir yolculuk yapacaksak bu kemalat yolculuğunda insan ailesini elbette tanımalıdır. Çünkü aile nefsin en gerçek, en maskesiz aynalarından birisidir aziz dostlarım. İnsan sabrını, kibrini, öfkesini, merhametini, bencilliğini, tahammül gücünü ve adalet duygusunu en çok aile içerisinde görür. Ailede birbirimizden saklanamayız. Ama şöyle bir şey var, dışarıda nazik, içeride kırıcı olan insanın ahlakı eksiktir. Bir öyle bir böyle olan insanın ahlakı eksiktir. Acizane size sürekli tekrar ettiğim şekliyle bu fakirin mümin tanımında Müslüman karşısındaki kişiye kendisini kötü hissettirmez ve Müslüman tahmin edilebilir olur kriterlerini lütfen unutmayın aziz dostlarım. Dolayısıyla tahmin edilebilir bir insan olmak aile içerisinde, Bilmediğiniz insanı nasıl tahmin edeceksiniz? Bugün bir haftalık meteorolojik tahminler yapılıyor. Nasıl tahmin ediliyor? Bir sürü veriler toplanıyor. Bulutlara bakılıyor, rüzgara bakılıyor, denize bakılıyor. Buharlaşmaya bakılıyor. Her şeye bakılıyor. Hayvanların, affedersiniz, göçlerine bakılıyor. Karıncalardan, arılardan bir sürü sinyaller toplanıyor ve bir yorum yapılıyor. Depremle ilgili de böyle. Sensörler çalışıyor, ona göre bir yorum yapılıyor. Dolayısıyla bizim sensörler aile içerisinde açık olmalı. Duyargaçlarımız, radarlarımız, periskoplarımız açık olmalı ki tam ailenin ne yaptığını, ne yapmakta olduğunu, yaptıklarının ne anlama geldiğini anlayarak ailemizi tanıyabilelim. Ama toplum önünde tevazu gösterip evde herkesi ezen kişi, insanı kamil yolunda ilerlediğini zannetmesin. Aile aynası ona hakikati elbette gösterecektir. Çünkü gerçek olgunluk aziz dostlarım, en yakınına karşı en ahlaklı kalabilmektir. Suyun içerisine attığınız taş gibidir yani. İlk taşın dibe battığı hale, işte orası er meydanıdır. Yiğitlik orada belli olur. En yakın, arada size bahsediyorum, hani mahşerde amel defterinizi 100 birimse Allahu alem yani 90 birimi bunun hayatınızda en çok tanıdığınız ilk 20 kişi tarafından doldurulacaktır. Cennet pasaportunuzun vizesi hayatınızda en çok muamelatta bulunduğunuz ilk 20 kişi tarafından verilecektir. Buna lütfen dikkat edelim. Tasavvufi bakışla aile nefsin cilalandığı alandır. İnsan orada sadece sevgi görmez aziz dostlarım. İnsan orada hayatının en büyük sınavını vererek sınanır, incinir, sabreder, affeder, pişman olur, özür diler, helalleşir, olgunlaşır. Aile insan içindeki ham tarafları görünür kılan bir terbiye mektebidir. Şimdi size bir müjde vereceğim. Evet, insan sınanır, incinir, sabreder, affeder falan ama yaptığı bütün eylemlerin kat sayısı, hani şimdi üniversite puanları açıklandı yavrularımızın, ona göre tercih yapacaklar. Hani bazı dersler vardır. Kat sayısı 1'dir yani. Bir soruya bir doğru cevap verdiğinizde çarpanı 1'dir. 1 puan alırsınız. Ama bazı dersler vardır çarpanı 4'tür. Matematik gibi, Türkçe gibi. Dolayısıyla burada Allahu alem aile içerisinde bir şey yaptığınızda hani bir arkadaşınızdan incindiğinizde, affettiğinizde 1 birimse bunu arkadaşı küçümsemek için söylemiyorum. Bir canın cihan ettiği dünyada elbette her can çok değerlidir. Her can bir cihandır. Ama bu eşse, bu anneyse, bu babaysa çarpanın 4 değil, 44 değil, 404 değil, inanın 4 milyon 4 olduğuna yemin edebilirim. Çünkü Allah'ın rızasının saklı olduğu anne babadan bahsediyoruz yani. En hayırlı olma kıstası olan eşlere en iyi davranmak, en hayırlı olmakla Allah razı tarafından eşleştirilmişse en hayırlı olmanın kat sayısı nasıl olur sizce bir düşünün. Dolayısıyla dışarı yaptığımız bire birken çarpanı, bizim dışarıya daha fazla iyi görünme çabamız, dışarıda maskeler takmamız, makyajı, görüntüyü, kılığı, kıyafeti dışarıya karşı güzelleştirip eve gelince çökmemiz çok mantıklı gelmiyor bana. Şeyde çok güzel bir seminerlerde anlattığım bir vaka var. Bilimsel olarak da ispat edilmiş bir şeydir. Aile şirketlerinde ve diğer şirketlerde özellikle bunu onlara söylerim. Bir araştırma yapılmış. Eğer şirketler çalışanlarına bir hediye veriyorsa bunun bir birimlik mutluluk doğurduğu ortaya çıkmış. Ama onun eşini de düşünüp ya bunu da hanımefendiye götürün diye hanımefendiye bir hediye veriliyorsa bakın şirket çalışanına hediye verilmiyor, çalışanın eşine bir hediye veriliyor. Bunun çarpanı 2'ymiş. Çünkü eş mutlu olunca onu götüren eş daha mutlu oluyor. Bir de çalıştığı yerin düşünün imajı, algısı itibarı değil mi? Ama sıkı durun. Eğer çalışana değil, çalışanın eşine değil, onların çocuklarına bir hediye gönderiliyorsa çarpı 4'müş bunun katsayısı, çarpanı. Dolayısıyla mutluluk 4 katı oluyormuş. Çünkü çocukları mutlu olan anne babanın mutluluğu da oraya katıldığında. Dolayısıyla şirketlerin bu promosyonlarında artık ailedeki çocukları tespit etmekle alakalı. Onların düşünün yani kız mı erkek mi kaç yaşında tanımadan nasıl bir hediye vereceksiniz? Bakın basit bir promosyon için bile tanımak gerekiyorsa aile saadeti için onların rıza ve duasını almak için tanımamak ne mümkün? İmam-ı Gazali Hazretleri aileyi sadece geçim ve nesil alanı değil, nefis terbiyesi, sabır ve ahlak mektebi olarak görürdü. Modern psikolojide de yakın ilişkiler insanın bilinç dışı kapılarını, savunma mekanizmalarını ve duygu düzenleme biçimlerini en açık şekilde ortaya çıkartan ana alanlardan biri kabul edilir. Dolayısıyla burası bir er meydanıdır. Eşinize veya çocuğunuza kızdığınız anda öfkenin kaynağını sadece karşı tarafa değil kendi zaaflarınızda da aramak olgunluğun başlangıcıdır. Ben evde kimim sorusu insanın ahlak aynasıdır. İnsan işte bu yüzden ailesini tanımalıdır. Çünkü aile aynasında kendini görmeyen insan nefsini de eksik tanır, kendi de eksik kalır. Aziz dostlarım, geldik 44. maddeye. Ailede affetme, helalleşme kültürü kırgınlığı nesiller boyu taşımamak için şarttır. Şimdi affetmeyi, helalleşmeyi tanımadığınız bir şeyle nasıl yapacaksınız? İşte bu yüzden insan ailesini tanımalıdır. Çünkü hangi kırgınlığın nereden geldiğini, hangi sözün kimi incittiğini, hangi suskunluğun hangi yarayı büyüttüğünü bilmeden gerçek helalleşme mümkün olmaz. Hani bazen deriz ya, nasırıma bastı. Hani nasırın hangi ayakta olduğunu bileceğiz basmamak adına. Affetmek yanlış onaylamak değil aile içerisinde. Ama kin zincirini kırmak, şeytanı mahvetmek. Helalleşme ise İslami aile ahlakının onarım dili. Aile içinde özür dilemeyen büyükler çocuklara gurur mirası bırakır. Hatasını kabul etmeyen ebeveyn çocuğa güçlü olan özür dilemez mesajı verir. Bu kuşaklar boyu böyle devam eder. Oysa seni kırdım, hakkını helal et cümlesi büyük olsak bile bize yakışandır, yılların yükünü indirir. Bir annenin seni kardeşinle kıyasladım yanlıştı diyebilmesi, sana bu konuda zulmettim diyebilmesi, ya küçüktük, bilmiyorduk, tecrübesizdik, yanlış yaptık çocukluğunuzda demesi çocuğun içindeki düğümü çözebilir. Bir babanın o gün seni dinlemedin, hakkını helal et demesi ailede yeni bir kapı açabilir. Terapötik açıdan onarım konuşmaları ilişkilerinin devamı için çok hayatidir. Aziz dostlarım, zaman zaman bahsederim John Gottman'ın bununla alakalı ilişki araştırmalarını. Çatışmasız ilişkiden ziyade aile içerisinde çatışma sonrası onarım becerisinin ilişkileri güçlendirdiğini ortaya koyuyor bilim. Yani hani derler ya böyle amiyane tabirle, büyük aşklar büyük kavgalardan doğar diye. Elbette bu kavga yapmaklığımızı gerektirmez ama bu çatışma sonrası onarım becerisi de çok önemli. Dünya hayatında bir rahat yok. Sürekli sınanacağız, sürekli imtihandayız. Mühim olan sorun olarak gördüğümüz şeyleri soru formuna çevirip cevaplayıp puanı kapmak. İslami açıdan kul hakkı bilinciyle cevaplayabilmek adına da doğru bir şekilde çalışmak, ona hazır olmak gerekiyor. Affetmek burada sınır koymamayı gerektirmez. İnsan affedebilir ama aynı zararı tekrar etmesine izin vermemek lazım. Helalleşme adaleti iptal etmez. Kalbi kin yükünden kurtarır. Sizi rahatlatır, hafifletir. Onarım geçmişi silmek değildir. Geçmişin geleceği zehirlemesine izin vermemektir. Bu açıdan özür dileyemeyen, birbirini affedemeyen aile üyelerine bir Münir Arıkan tavsiyesi olarak küçük bir kulak küpesini burada vermiş olalım. Aziz dostlarım, son maddemizi arz edip bitirmek istiyorum inşallah 45. maddeyle. Aile sadece kan bağı değil, gönül bağı da kurduğumuz en ebedi, en ezeli kurumdur. Çünkü aile içerisindeki muamelata göre cennet ya da cehennemlik olup olmaklığımız yazılıyor. En büyük imtihan puanı, katsayısı en yüksek aile demiştik. İşte bu yüzden insan ailesini tanımalıdır. Çünkü yerleşeceğimiz gönlü, sığınacağımız kalbi, emanet edeceğimiz sırrı ve bağ kuracağımız insanı tanımadan gerçek aile olmak nasıl mümkün olabilir? Kan bağı biyolojik olarak aileyi başlatabilir. Fakat gönül bağı yaşatır. İslam'da rahim bağı önemlidir. Hem de çok önemlidir. Ancak merhamet, adalet, ihsan, güzel muamele ve güven olmadan aile ruhunu kaybeder. Ruhsuz ailelere dönmek de sonun başlangıcıdır. Aynı soyadını taşımak aile olmak için yetmez. Aynı evde yaşamak da aile olduğumuz anlamına gelmez. Aile olmak birbirinin evine değil, gönlüne girmekle, kalbinde güvenli yer bulmakla, onu kalbinde tutmakla mümkün olur. Bazen kan bağı güçlüdür ama gönül bağı zayıftır. Bazen de insanlar birbirine merhametle, emekle, vefayla, dua ile ve zor günde yanında durarak aile olurlar. Dolayısıyla aile sadece biyolojik bir harita değil, gönül güvenliği, aidiyet ve anlam alanımızdır. Bağlanma kuramı insanın güvenli ilişkiye ihtiyaç duyduğunu söyler. Edward Dessey ve Richard Ryan'ın öz belirleme kuramında da ilişki ve aidiyet ihtiyacı insanın en temel psikolojik ihtiyaçlarından birisidir. Bu açıdan aile insanı yalnızca geldiği yer değil, kendini güvende hissettiği yerdir. Bu cümlem de yanlış aslında. Aile insanın kendini en güvende hissettiği yerdir. Bu açıdan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hira'da o korku dolu anlarda ben okuma bilmem diye nida ettiği her anda Cibril-i Emin'in onu sımsıkı sıkarak Yaradan Rabbinin adıyla oku demesinin sonrasında ilk emre muhatap olduktan sonra koşarak evine geldiğini asla unutmayın. Kabe'ye de gidebilirdi, başka bir yere de gidebilirdi, başka bir yerde de kalabilirdi ama kale ailedir. Kale sağlam olmadan Kabe sağlıklı kalmaz. Din sağlıklı bir şekilde yaşanmaz. Dolayısıyla ilk yapılan amel olarak eve koşmayı asla unutmayın. En güvenli hissettiğimiz yerdir aile. Bir evde herkes birbirini incitmekten sakınıyorsa, zor günde yanında duruyorsa, hatasını açık yüreklilikle, şeffaflıkla konuşabiliyorsa, kendisini kötü hissettirmeden hatasını anlatabiliyorsa, gösteriyorsa, sofrasını paylaşıyorsa, duasıyla birbirini taşıyorsa ve birbirinin kalbinde güvenli bir yer tutuyorsa, orada kan bağının ötesinde bir gönül bağı aidiyeti kurulmuştur. İnsan işte bu yüzden ailesini tanımalıdır. Çünkü ailede kimle kan bağı, kimle gönül bağı, kimle sorumluluk bağı, kimle dua bağı kurduğunu bilmek insanın kendi aidiyet haritasını, aynı beynindeki o sinaptik bağlar gibi yaşam haritasını anlamasını ve algılamasını sağlar. Aziz dostlarım, bugün bir kez daha şunu kalbimizin en derin yerine kazıyoruz. İnsanın dördüncü parçası ailedir. İnsan puzzle'ının dördüncü önemli parçası ailedir. Aile insanın sadece geldiği yer değildir. Aile insanın kendisini okuduğu ilk kitaptır. Aile insanın yüzüne tutulan ilk aynadır. Aile insanın kokusunu, sevgisini, sabrını, öfkesini, merhametini, sınırını, duasını, kibrini, tevazusunu ve yarasını ilk gördüğü yerdir. İlk yaralandığı ve ilk tedavi olduğu ocaktır. İnsan ailesinden ibaret değildir ama ailesinden bağımsız da değildir. Çünkü aile insanın ilk okuludur, ilk emanetidir, ilk sığınağıdır. İlk imtihanı, ilk duası, ilk yarası ve ilk şifa hanesidir. Aile insanın ilk psikolojik laboratuvarıdır. Sevgi dilimizi orada öğreniriz. Korkularımızın bazılarını oradan taşırız. Öfkemizin biçimi, sabrımızın sınırı, affetme kapasitemiz, güven duygumuz, mahremiyet anlayışımız, sorumluluk bilincimiz ve aidiyet ihtiyacımız çoğu zaman ailede ve ailece şekillendirilir. Bir insan ailesini tanımadan kendi tekrarlarını anlayamaz. Neden aynı insanlara kırıldığını, neden aynı yerden kırıldığını, neden aynı sözlere öfkelendiğini, neden aynı ilişkilerde susup kaldığını ve neden bazı sevgileri kabul edip bazı vedaları taşıyamadığını tam olarak okuyamaz. Çünkü yüzleşilmeyen aile yarası bazen kader gibi tekrar eder. Konuşulmayan acı davranışa döner. Helalleşilmeyen kırgınlık mesafeye döner. Görülmeyen çocukluk ihtiyacı yetişkinlikte beklenti, korku ve fobiye döner. Ve dönüştürülmeyen öfke başka bir çocuğun kalbine kin mirası olarak kazınır kalır. Aileyi tanımak geçmişe takılıp kalmak değildir. Aileyi tanımak geçmişin içimizde nereye yerleştiğini fark ederek geleceği tasarlamaktır. Aileyi tanımak aileye mahkum olmak değildir. Aileyi tanımak aileden kopmadan özgürleşmemizi öğrenmektir. Aileyi tanımak köke vefa, yaraya şifa, geleceğe sorumluluk göstermektir. İnsan bugün kendisine şunu sormalıdır. Ailemden ne aldım? Neyi taşıyorum? Neyi bilinçsizce tekrar ediyorum? Neyi şükürle korumalıyım? Neyi cesaretle dönüştürmeliyim? Kime hakkım geçti? Kimden helallik istemeliyim? Kimin, kimlerin duasına muhtacım? Hangi zinciri burada kırmalıyım ve hangi emaneti gelecek nesle bu şekilde bütün bunlara dikkat ettikten sonra daha temiz devretmeliyim? Aziz dostlarım, hızlı saydım ama bu sorular kolay sorular değildir. Ama insan olmak da kolay değil ki zaten. Hele nitelikli insan olmak hiç de kolay değil. İnsanı kamilin yolculuğu önce en yakınlarımızla kurduğumuz ilişkide belli olur. Dışarıda güzel konuşup evde kırıcı olanın ahlakı yarımdır. Toplumda saygılı olup evde zalim olanın nezaketi eksiktir. İnsan en yakınına karşı ahlaklı kalabildiği ölçüde olgunlaşır. Aileyi tanımak elbette aileyi putlaştırmak da değildir aziz dostlarım. Aileyi tanımak aileyi inkar etmek de değildir. Ailede nimet varsa şükretmek, yara varsa iyileştirmek, haksızlık varsa adaletle durmak, kırgınlık varsa helalleşmeye kapı açmak, bağ varsa vefa göstermek, zulüm varsa hürmeti kaybetmeden sınır koymak, dua varsa kalbi diri tutmaktır. Aile bazen insanın en büyük nimeti olur, bazen de en ağır imtihanı. Bazen en sıcak sığınağı, bazen en derin yarası. Bazen insanı ayağa kaldıran dua, bazen insanın yıllarca içinde kalan sessiz çığlık. İşte bu yüzden aileyi tanımak, insanın kendi iç mimarisini tanıması ve dizayn etmesiyle sonuçlanır. Kökünü bilmeyen insan yönünü şaşırır. Yarasını bilmeyen insan devasını yanlış yorumlayabilir. Ailesini bilmeyen insan kendisinin bazı odalarını hiç keşfetmemiş olabilir. İşte bu yüzden aile parçası eksikse insan puzzle'ı tamamlanmaz, tamamlanamaz. Çünkü bu parça insanın kök haritasını, sevgi dilini, sınır bilincini, dua damarını, affetme kapasitesini, sorumluluk ahlakını, nefis terbiyesini ve gönül bağını taşır. Aziz dostlarım, ailesini tanıyan insan sadece geçmişini öğrenmez, bugününü anlar. Bugününü anlayan yarınını daha kolay temizler. Ailesini tanıyan insan sadece anne babasını, kardeşini, eşini, çocuğunu tanımaz. Kendi içindeki o ihmal ettiği çocuğu da tanır. Kendi içindeki korkuyu, özlemi, kendi içindeki merhameti, kendi içindeki kibri, tevazuyu, sabrı, emaneti tanımış olur. Bu yüzden insan ailesini tanıyamadan kendisini tam tanıyamaz diyoruz. Kökünü bilmeyen meyvesini ve faydasını, yarasını bilmeyen şifasını, ailesini bilmeyen de kendisini tam okuyamaz. Aile parçası yerine oturmadan insan kendi hakikatinin bütün resmini ve büyük resmini göremez. Rabbim ailesini tanımakla kalmayıp tanıdığı kadarıyla iyilik, ihsan ve ikram damarlarını bol bol ailesi için sarf edenlerden, ailesini tanıyıp onların gönlüne girenlerden, ailesiyle birlikte var olanlardan eylesin inşallah. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celim'e emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.